Ayrım 13. Hapishanenin doğuşu. Michel Foucault, sayfa 160. Oysa bu bireyselleştirme doğası itibariyle eski içtihat içindeki ceza çeşitlendirmesinden çok farklıdır. Eski içtihat ve bu noktada Hristiyan kefaret uygulamasına uygundur, cezayı suça uyarlamak için iki değişken dizisi kullanmaktaydı. Koşul ve niyet değişken dizileri. Yani eylemin kendini olanak veren unsurlar. Cezaların çeşitlendirilmesi geniş anlamda bir vicdan incelemesi alanında yer almaktaydı. Vicdan ilahiyatının bireyi dışlayan karakteri konusunda bakınız P. Cario, Les Idealites, Cosustius, Dactylotes. Fakat şimdi taslağı çizilmeye başlayan şey, bizzat yasayı ihlal eden kişinin kendini, doğasını, yaşama ve düşünme tarzına, geçmişini, iradesinin niyetine değil de niteliğine atıfta bulunan bir ceza çeşitlendirilmesidir. Ceza uygulamasında psikolojik bilginin nöbeti, vicdan incelemesine dayalı içtihattan devralacağı yer henüz boş bırakılan bir alan olarak fark edilmektedir. 18. yüzyılın sonunda tabii ki bu anın henüz uzağında bulunmaktadır. Yasa, bireyselleştirme bağı o dönemin bilimsel modellerinin içinde aranmıştır. Kuşkusuz en uygun şema doğa tarihi tarafından sunulmaktaydı. Türlerin kesintisiz bir basamaklandırmaya göre sınıflandırılmaları, her tekil yasa ihlalcisinin ve cezalandırılabilir her bireyin hiçbir keyfiliğe uğramadan genel bir yasanın hükmüne tabi olabilmeleri için bir suçlar ve cezalar Linne tablosu oluşturmanın çareleri aranmaktadır. Çeşitli ülkelerde görülen bütün suç türlerinin bir tablosunu oluşturmak gerekir. Suçların dökümüne göre türler halinde bir bölümleme yapmak gerekecektir. Bu bölümleme için bana göre en iyi kural suçları amaç farklarına göre ayırmaktır. Bu bölümleme olmalıdır ki her tür bir diğerinden iyice ayrı olmalıdır ve tüm bağlantıları içinde ele alınan her tekil suç, onu öncelemek zorunda olanla onu izlemek zorunda olanın arasında ve en doğru basamakta yer almalıdır. Nihayet bu tablo öyle olmalıdır ki cezalar için yapılmış başka bir tabloyla yakınlaştırabilmeli ve bunlar birbirlerine tam denk düşmeliler. P.C. Lacretel, Op. Cilt, sayfa 351-352. Suçların ve cezaların teorideki veya daha doğrusu düşteki çifte sınıflandırılmaları iki sorunu çözebilir. Tekil bireylere sabit yasaları nasıl uygulamalı? Fakat bu spekülatif modelin çok uzağında olmak üzere aynı dönemde antropoloji, bireyselleştirme biçimleri daha da kaba bir şekilde kurulmaktaydılar. Önce suç tekrarı kavramı ile birlikte. Bunun nedeni bu kavramın eski ceza yasaları tarafından bilinmemesi değildir. Carnot'un veya F. Haley ve Chauveau'nun konu hakkında söylediklerinin tersini suç tekrarı birçok eski rejim yasasında açıkça cezalandırılmaktadır. 1549 kararnamesi yeniden aynı şeye başlayan suçlunun iğrenç, mide bulandırıcı, kamusal davaya çok zararlı bir kişi olduğunu ilan etmektedir. Dine küfür, hırsızlık, serserilik vesaire suçlarının tekrar edilmeleri halinde özel cezalar verilebilmekteydi. Fakat bu kavram verilen cezayı değiştirmesi mümkün olan suçlunun niteliklerinden biri haline gelmeye başlamıştı. 1791 yasasına göre suçlarını tekrar edenlerin cezaları hemen her durum itibariyle iki katına çıkartılabilmekteydi. 10. yıl Fleuril kanununa göre bunlar R harfiyle damgalanacaklardı ve 1810 tarihli ceza kanunu ya en yüksek cezayı ya da hemen bir üst cezayı veriyordu. Oysa suç tekrarının üzerinden hedeflenen yasa tarafından tanımlanmış bir eylemin faili değildi. Suçlu özne içsel olarak suçlu olan karakterini dışa vuran belli bir irade hedefleniyordu. Suçun yerine suçluluğun yavaş yavaş cezai müdahalenin hedefi haline gelmesi ölçüsünde İlk kez suç işleyen ile tekrar suç işleyen arasındaki zıtlık daha da önemli olma eğilimine girecektir. Ve bu zıtlıktan hareketle aynı dönemde onu güçlendirmek üzere ihtiras suçu, irade dışı, düşünülmeden işlenen, olağan dışı koşullara bağlı olan suçlar bunlar delilik gibi bir mazeret oluşturmaktadırlar. Ama gene de alışılmış suçlardan sayılmamaktadırlar. Kavramının oluştuğu görülmektedir. La Pelletier daha 1791'de kurucu meclise sunduğu raporda suçların inceden inceye basamaklandırılmasının kötü bir eylemi soğukkanlılıkla tasarlayan kötü bir kişiyi suçtan vazgeçirtebileceğini ve bunun ceza korkusuyla kendini tutabileceğini, buna karşılık bu basamaklandırmanın hesap kitap yapmayan şiddetli ihtiraslardan kaynaklanan suçlar karşısında çaresiz kalacağını ama bunun pek bir öneminin olmadığını Çünkü bu cins suçların faillerinde hiçbir tasarlanmış kötülüğü ortaya koymadığını işaret etmekteydi. Le Pelletier, De Saint-Fargo, Parlamento Arşivleri, Cilt 26, sayfa 321-322. Bellart ertesi yıl bir ihtiras suçu için ilk savunma olarak kabul edilebilecek şeyi telaffuz etmiştir. Bu Gras olayıdır. Bakınız, Annales du Barreau Modern, 1823, Cilt 3, sayfa 34. Cezaların insanileştirmelerinin altında bulunan, cezaların yumuşaklığını cezalandırma iktidarını hesaplanmış bir ekonomisi olarak talep eden, bunlara daha iyi izin veren tüm bu kurallardır. Fakat bunlar aynı zamanda bu iktidarın uygulanma noktasındaki bir yer değiştirmeye de davet etmektedirler. Azap çektirme ayinlerinin içindeki görkemli damgalarla, aşırı acılığın ayinsel oyunuyla artık beden söz konusu olmasın, zihin veya daha doğrusu herkesin zihninde gizlice, ama gerekirlik ve aşikarlık içinde dolaşan işaretlerin ve hayalde canlandırılan bir oyun söz konusu olsun. Mably artık beden değil, ruh söz konusu olsun diyordu. Ve bu terimden ne anlaşılmasının gerektiği iyice görülmektedir. Bir iktidar tekniğinin bağlantısı. Eski cezalandırmaya yönelik anatomilere yol verilmiştir. Ama acaba bu nedenden ötürü bedensel olmayan cezalar dönemine gerçekten geçilmiş olmakta mıdır? Demek ki başlangıç noktasına yasa dışılıkları tam olarak çerçevelemek, cezalandırma işlemini genelleştirmek ve denetleyebilmek üzere ceza iktidarını sınırlandırma projesini yerleştirmek mümkündür. Oysa burada suç ve suçluluğun nesnelleştirilmesinin iki hattı ortaya çıkmaktadır. Bir yandan herkesin düşmanı olarak işaret edilen, herkesin takip etmekte yararı olduğu suçlu anlaşmanın dışına çıkmakta, yurttaş olarak oyundan atılmakta ve kendinde doğanın vahşetinin bir parçasını taşıyarak ortaya çıkmaktadır. Kötülük yapan canavar, belki deli, hasta ve bir süre sonra da anormal olarak görülmektedir. Bir gün bilimsel bir nesnelleştirmenin ve buna bağlı olarak tedavinin konusu haline bu niteliğinden ötürü gelecektir. Öte yandan ceza verme, iktidarının etkilerinin içten ölçülme ihtiyacı şu andaki veya ilerideki tüm suçlulara müdahale taktiklerini hükme bağlamaktadır. Bir korunma alanının örgütlenmesi, çıkarların hesaplanması, tasarım ve işaretlerin dolaşıma sokulmaması, bir kesinlik ve gerçeklik ufkunun oluşturulması, cezaların giderek daha ince bir şekilde ayarlanmaları, bütün bunlarda suçluların ve suçların nesnelleştirilmelerine götürmektedir. Her iki şıkta da ceza uygulamasını kapsayan iktidar ilişkisinin yalnızca ortaya konulması gereken bir olgu olarak suçun değil, aynı zamanda özgün kıssaslara göre tanınması gereken birey olarak suçlunun da içine alınacakları bir amaç ilişkisiyle ikiye katlanmaya başladığı görülmektedir. Ayrıca bu amaç ilişkisinin duyarlılık sınırları tarafından azap çektirmelerin gözü dönmüşlüğüne konulan bir yasağın veya cezalandırılan şu insan her neyse onun üzerine yapılacak akılcı veya bilimsel bir soruşturmanın yapacaklarının tersine cezalandırma uygulamasına dıştan gelerek onun üzerine çıkılmadığı da görülmektedir. Nesnelleştirme süreçleri bizzat iktidarı taktiklerinin içinde ve onun uygulanmasının düzenlenmesinin içinden doğmaktadırlar. Ancak ceza ıslahatı projeleriyle birlikte resmi olan bu iki nesnelleştirme tipi birbirlerinden çok farklıdır. Kronolojileri ve etkilerinden ötürü. Yasa dışı doğa insanın suçlunun nesnelleştirilmesi henüz yalnızca potansiyel bir mevcudiyet, siyasal eleştiri temaları ile hayali alanının şekillerinin kesiştikleri bir kaçış hattıdır. Homo criminalis'in bir bilgi alanı içinde tanımlanmış bir nesne haline gelebilmesi için uzun zaman beklemek gerekecektir. Diğeri ise bunun tersini cezalandırma iktidarının yeniden örgütlenmesini daha doğrudan bağlı olması ölçüsünde daha hızlı ve daha doğrudan etkilere sahip olmuştur. Yasaların derlenmesi, suçların tanımlanması, usul kuralları, yargıçların rolünün tanımlanması ve aynı zamanda ideologların zaten oluşmuş olan söylemlerinden destek almasından ötürü. Nitekim bu söylem çıkarlar, tasarımlar ve işaretler teorisi aracılığıyla yeniden oluşturduğu diziler ve oluşumlar aracılığıyla iktidarın insanlar üzerinde icra edilmesine ilişkin bir cins genel reçete vermekteydi. Semiyolojinin araç olmasıyla birlikte zihnin iktidar için hayat yüzeyi olması, fikirlerin denetimi yoluyla bedenlerin tabi kılınması, azap çektirmenin ayinsel anatomisinden çok daha etkin olmak üzere tasarımların bir beden siyaseti içinde ilke olarak çözümlenmeleri. İdeologların düşüncesi yalnızca bir birey ve toplum teorisi olmakla kalmamış, aynı zamanda hükümdarların debdebeli harcamalarının tersini incelemiş, etkin ve ekonomik hale gelmiş iktidarların bir teknolojisi olarak gelişmiştir. Bir kez daha Serban'ı dinleyelim. Suç ve ceza fikirlerinin sıkı sıkıya bağlı olmaları ve birbirlerini aralıksız olarak izlemeleri gerekir. Böylece yurttaşlarımızın kafasında fikir bağlantısını kurduğunuzda onları yönetmekle ve onların efendisi olmakla övünebilirsiniz. Aptal bir müstebit köleleri zincirlerle zorlayabilir. Fakat gerçek bir siyaset onları kendi fikirlerinin zincirleriyle çok daha güçlü bir şekilde bağlar. Bunun ilk halkası aklın sabit düzlemine bağlıdır. Dokusunu bilmezsek ve onu kendi eserimiz sanırsak bu bağ daha da güçlü olur. Umutsuzluk ve zaman demirden ve çelikten bağları kemirirler. Ama fikirlerin alışılmış birliğine karşı hiçbir şey yapamazlar. Bunu yalnızca daha da sıkılaştırırlar ve beynin yumuşak liflerinin üzerinde en sağlam imparatorlukların sarsılmaz temeli atılmıştır. J.M. Servan, Op, Cilt, sayfa 35. En azından bir parçası itibariyle boşluklu kalacak olan ve nöbeti bedenin yeniden ama o zamana kadar görünmedik bir biçim altında esas kişi haline geleceği yeni bir siyasal anatomiye bırakacak olan işte cezalandırmanın bu semiotekniği, bu ideolojik iktidar olacaktır. Ve bu yeni siyasal anatomi 18. yüzyılda oluştukları görülen birbirlerinden uzaklaşan iki nesnelleştirme hattının yeniden kesişmelerini olanak sağlayacaktır. Suçluyu öte tarafa atan doğa karşıtı bir doğanın tarafına. Hat ve suçluluğu cezaların hesaplı kitaplı bir ekonomisiyle denetlemeye uğraşan hat. Yeni cezalandırma sanatına bir bakış, cezalandırmaya yönelik semiotekniğin nöbeti yeni bir beden siyasetini devrettiğini gösterecektir. İkinci ayrım, cezaların yumuşaklığı. Demek ki cezalandırma sanatı koskoca bir tasarım teknolojisine dayanmak zorundadır. Bu girişim ancak doğal bir mekaniğin içinde yer alması halinde başarıya ulaşabilir. Kitlelerin birbirlerini çekmelerine benzeyen bir güç bizi hep kendi refahımıza doğru itmektedir. Bu itiş yalnızca yasaların karşısına diktiği engellerden etkilenmemektedir. İnsanın çeşitli eylemlerinin tümü bu içsel eğilimin sonuçlarıdır. Bir suça uygun düşen cezayı bulmak, bir kötülük yapma düşüncesini çekici olmaktan kesinlikle çıkartan bir dezavantajı aramak demektir. Çarpışan enerjiler sanatı, birbirleriyle ortak olan imgeler sanatı, zamana meydan okuyan, sabit bağlantıların imal edilmesi, zıt değerli tasarım çiftleri oluşturmak, var olan güçlerin arasında niceliksel farklar meydana getirmek, güçlerin hareketini bir iktidar ilişkisine tabi kılarak bir işaretler, engeller oyunu kurmak söz konusudur. Azap fikri, zayıf insanın kalbinde hep mevcut olsun ve onu suça iten duyguya egemen olsun. Beccaria, Des Delits et Sens Pains, 1856 yayını, sayfa 119. Tıpkı eski damgalar, intikamların eski azap çektirmeleri örgütledikleri gibi, bu işaretler, engeller de yeni ceza donanımını oluşturmaktadırlar. Ama işleyebilmeleri için birçok koşula boyun eğmeleri gerekmektedir. 1. Mümkün olduğunca az keyfi olmak. Neyin suç olarak kabul edilmesi gerektiğini toplumun kendi çıkarları doğrultusunda tanımladığı doğrudur. Demek ki suç doğal değildir. Fakat suç düşünülür düşünülmez cezanın hiçbir güçlük olmadan hemen akla gelebilmesi için bunların arasındaki bağın mümkün en dolaysız biçimde olması gerekir. Benzerlikten, benzetmeden, yakınlıktan bir cezaya çarptırılma endişesinin zihni avantajlı bir suç açısına yönelten yoldan çıkartması için cezaya suçun doğasıyla mümkün olduğunca uygunluk vermek gerekir. İbit. İdeal ceza yaptırım uyguladığı suça göre şeffaf olacaktır. Böylece onu seyreden kişi açısından kesinlikle cezalandırdığı suçun işareti olacaktır. Ve suç işleminin hayalini kuran kişi için de yalnızca suç fikri ceza işaretini uyandıracaktır. Bağlantının kararlılığı için avantaj, suç ile ceza arasındaki orantının hesaplanması ve çıkarların niceliksel okunuşu için avantaj. Aynı zamanda cezanın doğal bir sonuç biçimini alarak insani bir iktidarın keyfi sonucu gibi gözükmemesinden ötürü de avantaj. Suçu cezadan çekmek, ceza ile suçu orantılamanın en iyi yoludur. Eğer adaletin zaferi burada yer alıyorsa bu aynı zamanda özgürlüğün de zaferidir. Çünkü cezalar artık yasa koyucunun iradesinden değil de eşyanın tabiatından geldiğinden insanın insana şiddet uyguladığı görülmemektedir. J.P. Marat, Plan de Legislation Criminal, 1780, sayfa 33. Kıyaslamalı ceza verme usulünde cezalandıran iktidar gizlenmektedir. Islahatçılar kuruluşları gereği doğal olan ve suçun içeriğini biçimleri içinde yeniden ele alan cezalardan bir sürüsünü önermişlerdir. Örneğin Verneil. Kamusal özgürlüğü kötüye kullananlar kendi özgürlüklerinden mahrum bırakılacaklardır. yasaların iyiliklerini ve kamu görevlilerinin ayrıcalıklarını kötüye kullananların medeni hakları ellerinden alınacaktır. İhtilas ve tefecilik yapanlara para cezası verilecektir. Nüfus suistimali suçları aşağılama ile cezalandırılacaktır. Cinayete ölüm, yangın çıkartmaya yakılma cezaları verilecektir. Zehirleyerek öldürene gelince işlediği suçun imgesini sunarak onu dehşete boğmak üzere cellat içindeki sıvıyı yüzüne fırlatacağı bir kupayı ona sunacak ve sonra onu kaynar bir kazanın içinde devirecektir. F.M. Vermeil, Essai sur les réformes et fire dans notre legislation criminel, 1781, sayfa 68-145. Ayrıca bakınız, C.H. et Dufriche de Valaze, de Louis Penalis, 1784, sayfa 349. Basit bir düş mü? Belki. Fakat simgesel bir ilişki ilkesi, Le Pelletier tarafından 1791'de yeni ceza yasasını sunarken daha açık bir şekilde formüle edilmiştir. Suçun cinsi ile cezanın cinsi arasında tam oranların olması gerekir. Suçunu vahşi bir şekilde işlemiş olan fizik acılara maruz kalacaktır. Tembellik yapmış olan ağır işe zorlanacaktır. İğrenç olan utandırıcı bir cezaya uğrayacaktır. Le Pelletier de Saint-Fargue Parlamento Arşivleri cilt 26 sayfa 321-322. Eski rejimin azap çektirmelerini fazlasıyla hatırlatan gaddarlıklara rağmen bu kıyaslamalı cezalarda devreye sokulan tamamen başka bir mekanizmadır. Artık bir iktidar düellosunda canavarlığın karşısına canavarlık çıkartılmaktadır. Artık intikamın simetrisi değil de işaretin işaret ettiğine göre şeffaflığı söz konusudur. Ceza tiyatrosunda duyular tarafından dolaysız olarak algılanabilen ve basit bir hesaplaşmaya yer verebilen bir oran kurulmak istenilmektedir. Bir cins makul ceza estetiği. Doğayı sadık bir şekilde yalnızca güzel sanatlarda izlememek gerekir. Siyasal kurumlar en azından bir bilgelik niteliği ve dayanıklı unsurları olanlar doğaya dayanmaktadırlar. Dekarya, Op, Cilt, 1856, sayfa 114. Ceza suçtan ileri gelsin, yasa nesnelerin bir gerekliliği olma havasına sahip olsun ve iktidar kendini gizleyerek doğanın yumuşak gücünün altında etki etsin. 2. Bu işaretler oyunu güçler mekaniğinin üzerine taşmak zorundadır. Suçu çekici kılan, arzuyu azaltmak, cezayı korkutucu yapan ilgiyi artırmak, yoğunluklar orantısını tersine çevirmek, böylece cezanın ve dezavantajlarının zihinde canlandırılmış halinin suç ve sağladığı zevkinden daha canlı olmasını sağlamak. Demek ki ilgiye, onun hareketini, onun zihinde canlandırılma biçimini ve bu tasarımın canlılığına ilişkin koskoca bir mekanizma. Yasa koyucu aynı anda hem binanın sağlamlığına katkıda bulunabilecek tüm güçleri kullanmasını hem de bu binayı çökertebilecek tüm güçleri dengelemeyi bilen mahir bir mimar olmalıdır. İbit sayfa 135. Birçok araç. Doğrudan kötülüğün kaynağına gitmek. Mably de la Legislation toplu eserler cilt 9 sayfa 246. Suçun tasarımına can veren yayı kırmak. Onu ortaya çıkartan çıkarı güç kullanmadan geri göndermek. Serserilik suçlarının arkasında tembellik vardır. Mücadele edilmesi gereken odur. Dilencileri aslında çirkef kuyuları olan iğrenç hapishanelere kapatarak başarıya ulaşılamayacaktır. Onları çalışmaya zorlamak gerekmektedir. İstihdam etmek onları en iyi cezalandırma yoludur. J.P. Brissot, Théorie de la Criminels, 1781, cilt 1, sayfa 258. Kötü bir tutkuya karşı iyi bir alışkanlık, bir güce karşı başka bir güç. Fakat silahlarıyla birlikte iktidarınki değil de duyarlılık ve tutkunun gücü söz konusudur. Bütün cezaları işlenen suça götüren tutku açısından en bunaltıcı olanının içinden seçmek gibi çok basit, çok talihli ve çoktan beri bilinen ilkeden çıkarsamak gerekmez mi? L.P. Lacretel, Reflections sur la Legislation Penale, Discours sur le Pénis, Infomantes 1784 sayfa 361 13. ayrımın sonu sayfa 170.